Merhaba, merhaba. Özlemişim sizi. Üç tane güzel haberim var. Yani umarım güzel haberlerdir. Umarım kesinleşir, sonuçlanır ve güzel haber olarak size tekrardan açıklamasını yaparım. Aslında bir hafta kaldı ama dayanamıyorum, söyleyeceğim. Birincisi, galiba Cumhurbaşkanı'na hakaret davamdan beraat ettim çünkü bilirkişi raporunda ben olmadığım anlaşıldı hakaret eden kişinin. Hatırlıyor musunuz? Taglendiğim için hakaret eden ben sayılmıştım ve bana dava açılmıştı. Ben olmadığım konusunda bilirkişi raporu hazırlandı, tamamlandı ve beraat aldım ama istinafa gidebilir. İstinafa umarım gitmez. Umarım gitmez. Şu son bir hafta içerisinde belli olacak. Eğer gitmezse kurtuldum demektir. Ve bu beni gerçekten çok rahatlattı. Çünkü sonuçta hakaret etmediğimi bilsem ve aslında haklı olduğumun çok kesin ve net olarak farkında olsam da insanı çok yoran bir süreç bu. Yani belki ya çekişmeli bir dava falan filan değil. Ama yine de insan yani böyle aklının bir köşesinde her zaman bir tedirginlik kaynağı olarak kalan bir şey yani. Yani şey yapamam ben şimdi hakaret davam olmayan, aktif bir şekilde davam olmayan günleri davamın olduğu günler yani kafamın bir köşesinde hep o var. Onun yarattığı stresi inkar edemem. O yüzden neyse. Neyse bunları bir hafta sonra konuşuruz. Bayağı çok uzun sürdü. Sürekli ertelendi, sürekli işte başka tarihte görülme yani konuşuldu mesela. Ondan sonra başka bir tarihe atıldı bilirkişi raporu çıkana kadar. Ondan sonra o da ertelendi. Neredeyse bir yıldır bu işle uğraşıyorum biliyorsunuz. Anlatıyorum arada sırada. Sonunda haftaya kesin ve net olarak belli olacak beraat edip etmediğim. Yani beraat ettim aslında da hani istinafa gidip gitmeyeceği belli olacak. Öyle işte bu konuda çok mutluyum. Bunu paylaşmak istedim sizinle. Adalet yerini buldu yani arkadaşlar. Zaten paylaştım Instagram'dan beni takip edenler bilir de yine de size haberini vermek istedim. İkinci haber. Ya bu güzel bir haber mi bilmiyorum. Benim için güzel bir haber en azından. Bana yine İstanbul yolları gözüktü. Bu hafta İstanbul'dayım. Hatta siz bunu izliyorken veya dinliyorken ben muhtemelen İstanbul'da olmuş olacağım. Arkadaşlarımı özledim. Onlarla buluşayım dedim. En son Eylül'de görmüştüm herkesi. Onlarla buluşmak istedim. Bir de İstanbul Comics and Art Festival var. Çok sevdiğim bir festival ve ayda yılda bir yapılıyor. Ayda yılda bir dediğim literally ayda yılda bir. Belki de yılda bir bile değil yani. Bazen bazı yıllar hiç yapılmıyor. Bir kere Ankara'da yapılmıştı. Ben sürekli Ankara'da her yıl yapılacak zannediyordum. İstanbul'da bile her yıl yapılmıyor. Ya biliyorum böyle etkinlikleri de insanların şey yapması çok zor, düzenlemesi çok zor. Bir sürü engele takılıyorlar. İşte bürokratik engeller, işte saçma sapan teşvik edilmemek aksine yollarına sürekli taş konulması hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda bir ton şey falan filan derken aslında çok güzel ve Türkiye için bence çok önemli sanatçılar için özellikle çizgi roman sanatçılar için, çizerler için, çizgi roman okuyucuları için, ne bileyim illüstrasyon meraklıları için ben mesela duvarıma astım illüstrasyonların bir kısmını düzenli olarak İstanbul Comics and Art Festival'da yeni tanıştığım çizerlerden, grafik sanatçılarından falan alıyordum. Onların dergilerini çıkardıkları dergilerden falan. Yani benim için çok güzel ve çok böyle farklı sanatsal bir etkinlikti. Ve bence devam da etmesi gerekiyor. Çok önemli olduğunu düşünüyorum ama işte sürekli köstek olunduğu için güzel şeylere olmuyor. Ama tavsiye ederim yani hani İstanbul'daysanız eğer bilet alabiliyorsanız mutlaka bir kere hayatınızda gidin derim yani hani Türkiye'deki özellikle çizgi roman meraklısıysanız ki ben biliyorsunuz çizgi film, çizgi roman dendi mi? Gerçekten çok böyle hani hiçbir şey almayacak olsam da giderim zaten. Ama biliyorum yani bir şeyler alacağımı, yeni insanlarla tanışacağımı, yeni sanatçılarla tanışacağımı, benim için çok keyifli ve güzel bir etkinlik olacağını biliyorum. Size de tavsiye ediyorum yani gidebilenler mutlaka gitsin diyorum. Özellikle öğrenciyseniz falan harika olacaktır sizin için. İkinci güzel haber bu. Benim için güzel haber. Ay bir de var ya bir şey almayacağım bilsem bile dedim de ne oldu biliyor musunuz? Epic Games'te Sims indirimleri var yani. Tam bütün oyunlara indirim var da. Bu arada artık Steam'den veya EA Games'in orijininden değil de artık Epic Games'ten takip ediyorsunuz oyunları arkadaşlar. Çünkü en çok indirim orada oluyor. Artık biliyorsunuz Türkiye çekildi ya. Dolar oldu, TL'ydi, dolar oldu Steam falan. Oyunlar çok daha pahalı. O yüzden Epic Games'teki indirimleri takip edin bundan sonra. Buradan duyurmuş olayım. Sims 4 ek paketlerinin indirimleri vardı. Artık dedim ki ya zaten seneye dolar 50 lira olacak. Her sene olduğu gibi dolar biraz daha biraz daha biraz daha artacak. Yani böyle giderse zaten hani bir durma noktası yok arkadaşlar. Yani çökme noktası yok. 50 de olur, 100 de olur, 200 de olur, 250 de olur, 300 de olur 1 dolar. Olur yani. Her sene inanılmaz bir yani çok komik ama ülkede muhalefet diye bir şey olmadığı için iktidarda bütün seçimleri kazanmaya devam ettiği ve kafasına göre at koşturabildiği için her sene dolar artmaya devam edecek ve bu sefer maaşlar da artmaya devam edecek. Bu sefer orta sınıf iyice çökecek, ezilecek ve biz keyifle yaşamaya çalışan yani şu rezalet ve korkunç cehennem gibi ortamda 3-5 kuruş para verip ayırıp hayattan bir nebze daha keyif almaya çalışan insanlar olarak biraz daha kafamıza vurulacağı için her sene Kasım Aralık gibi ben 2018'den beri yani neredeyse Kasım Aralık gibi bir panik sarıyor vücudumu. Çünkü diyorum ki Allah'ım ne yapacağım ben? Seneye almak istediğim şeyler var hep böyle. Seneye daha da pahalanacak. Seneye daha da pahalanacak ve 2018'den beri almak istiyorum bu ek paketleri. Seneye hepsi daha pahalanacak. Hepsi daha pahalanacak falan filan. Dedim ki bu sefer ya battı balık yan gider. Yani güzel almak istemiyordum ama ben demokrasi şehidi olacağım. EA Games şehidi olacağım. Takipçilerimi alacağım ve hangi ek paketleri alıp almamaları gerektiğini tek tek anlatacağım ki ben aldım onlar bu tuzağa düşmesinler. Onlar almak zorunda kalmasınlar. Hadi ben içerik üreticisiyim. Onlar böyle bir saçmalığı yapmak zorunda kalmasınlar diye. Şöyle bir şart koştum kendime. Alıyorsun ama öyle bir anlatacaksın ki bu paketleri o şey, öyle dürüst anlatacaksın ki takipçilerine onlar almak zorunda kal yani senin yaptığın hata yapmak zorunda kalmayacaklar. Evet aldım maalesef ek paketleri dedim ki yani kaç yıldır almak istiyorum. Bir bok olmadığını biliyorum. Çoğunun para tuzağı olduğunu biliyorum ama alacağım dedim mecbur ve aldım. Tamamladım yani bendeki eksik ek paketleri. Ama dediğim gibi hani ne varsa ne yoksa size tek tek anlatacağım. Tek tek videolar çıkarmayı düşünüyorum ben bu EA Games'in rezalet, tembelliği ve soygunculuğu hakkında ve size hangi ek paketler güzel, hangileri değil tabii kendime göre bu. Ama hepsini anlatacağım yani içinde ne var ne yok, hangilerini almalısınız, hangilerini almamalısınız bana göre. Bunun kendime sözünü verdim. Böylece kendi ya hiç şey yapıyordum ya ben boykot ediyordum size defalarca söylemiştim EA Games'i Sims'i boykot ettiğimi falan Sims 5'i almayacağım çıkarsa falan filan şeklinde. Ya bunun boykot kendi başına almamak değil de alıp başkalarının alması yani alıp 180 bin kişiye bunu anlatıp daha fazla alınmasına engel olmak bana daha doğru bir boykot yöntemi gibi geldi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Bir de üçüncü bir güzel haber var ama bu yılbaşında belli olacak. Çok uzun süredir benden istediğiniz bir şey vardı. Ya işte yap biz severiz, merak ediyoruz falan filan gibi hani böyle yapmamı istediğiniz bir şey vardı. İpucu vereyim öyle. Onun üzerinde çalışıyorum. Yılbaşına kadar da sanırım olacağını düşünüyorum. Duyuracağım size zaten hem buradan hem kanaldan, Twitter'dan, Instagram'dan her yerden duyururum. Çok heyecanlıyım o konuda da umarım güzel olur. Böyle sürpriz olarak kalsın. Zaten en geç bir ay sonra duyacaksınız. Neyse ya hep böyle bir hafta sonra bir ay sonra falan filan diye size hep şey yaptım. Böyle uçlarda bıraktım. Tam her şeyin haberini vermemiş gibi oldum ama yani çok heyecanlıyım ben bu konularda. O yüzden size paylaşmadan edemedim. Bu arada ben eski podcastlerimi bir göz gezdirdim. İzledim, dinledim falan filan. Ya ben 10 podcast önceki halime göre bile bir gelişim yaşadığımı düşünüyorum. Karakter gelişimi. Hani filmlerde, dizilerde olur ya karakter gelişir. Böyle önceden yaptığı saçmalıkları ya da önceden yaptığı şeyler ona yanlış gelir ve daha işte değiştim ve geliştim olur Tarkan gibi yani. Onu anlatmaya çalışıyorum 2 saattir. Mesela sizle böyle çok size çok kafa sikme gibi algılanabilecek şeyler söylemişim. Ya siz öyle algılamıyorsunuz tabii ki. Beni dinlemekten keyif aldığınız her fırsatta belirtiyorsunuz ama bazı şeyleri şöyle diyorum yani mesela şu ilk 15 dakikayı hiç onların duymasına gerek yoktu. Yani çok gereksiz bir şekilde sinir olmuşum ve çok şikayet etmişim. Çok ya yani şu an mesela şu an olsam böyle bir şey yapmazdım falan dediğim şeyler duyuyorum. Bir de dinlerken bazen öyle hissediyorum kendimi eski bölümleri dinlerken. Ya işte şurayı daha güzel. Hani ama bu da iyi bir şey değil bu arada. Mükemmeliyetçiliğe giriyor. O da çok iyi bir şey değil yani. Mesela bir resim yaparken sürekli ya şurası daha iyi olabilirdi veya işte çizerler de bunu yapıyor, sanatçılar da bunu çok yapıyor. Mesela ben atıyorum çok şey bir örnek vereceğim. Melike Acar'ın çizgi romanlarına bayılıyorum. Çizgi hikayelerine bayılıyorum. Lombak zamanından kalma, 20 yıl öncesinden kalma, 10 yıl öncesinden kalma. Veya Cihan Kılıç'ın Ama Arkadaşlar İyidir kitabına bayılıyorum. Veya Ender Yıldızan'ın Öyküler kitabına bayılıyorum. Ama onlarla konuştuğumda bunu onlara ya mesela Melike Acar'a niye çıkarmıyorsun ki? Ben bayılıyordum o Lombak'taki işlerine senin falan. Topluca böyle cilt ciltli basmayı düşünmez misin diye sorduğumda bana o kadar ilginç bir cevap vermiş ki inanamamıştım. Oha nasıl? Ya ben bayılıyorum ve ben benim gibi birçok insanın bayıldığını biliyorum. Ama şey diyor mesela ya benim o zamanki işlerimi o kadar beğenmiyorum. Çok iyi değillerdi zaten ergendim anlattığım şeyler. Ya tam böyle demedi de hani konu itibariyle de hani çok şey yapmadığını ya ciltlemesinin bir anlamı olmayacak. Ya gurur duymadığı ya belki de gurur duyuyordur ama ciltlettirip okurların beğenisine sunacak kadar iyi olmadığına dair bir şeyler söylemişti bana ve ağzım açık kalmıştı. Çok şaşırmıştım. Nasıl olur ya? Bence hepsi mükemmel ama demek ki kendisi beğenmiyor. Veya atıyorum bazı karikatüristler karikatürlerini ciltlerken bazılarını çıkarıyorlar, koymuyorlar. Ama biz diyoruz ki oha nasıl onu koymaz? Bütün hepsini nasıl koymadı yani? İnanılmaz falan filan diye. Mesela Umut Sarıkaya'nın bu iki cilt işimdeyim, gücümdeyim ciltlerinde oraya koymayı seçmediği karikatürler de var. Ama biz olsak mesela deriz ki ya bir tane cilt daha çıkar, onda da hiçbirine koymadıklarını olsun deriz. Bunun gibi mesela biz böyle sevdiğimiz kişilerin içeriklerini tüketmeyi çok seviyoruz ama onlar eski işlerine baktığında mesela ben bunu birkaç dinlediğim kişiden daha duyuyorum YouTuber'dan falan. Eski videolarını ben bayılıyorum ama o diyor ki ya eski videolarım biraz cringe'di falan diyor. Ben de aynı şekilde hissediyorum. Benim eski yaptığım şeyler konusunda birazcık utanç. Yani utanç demeyeyim de diyorum ki onu öyle yapmasam mıydım ya falan filan. Ama bu da zaten gelişmenin bir göstergesi. Gelişti, değiştiğinin ve pozitif yönde, olumlu bir yönde gittiğinin bir göstergesi bence. Her zaman daha iyi işler yapmaya çabalamak falan güzel bir şey bu. Ama dönüp değiştirmek iyi bir şey değil bence. Ama şunu diyebilmek önemli. Şöyle bir şey diyebilmek bence erdem. Mesela Wattpad yazarlarının ben bunları söyleyebilmesini isterdim. Ben onu 16 yaşında yazmıştım. Şu an onun içindeki toksikliklerin farkındayım. Evet ama ben sonuçta bunları 16 yaşındayken yazdım ve şu anda atıyorum 26 yaşındayım. 26 yaşımdayken yazdığım şey tabii ki 16 yaşımdayken yazdığım şeyden farklı olacak. Beni o yaşımdaki deneyimlerimle ve hayat tecrübemle ve yazarlık tecrübemle değerlendirmelerini isterim ben geriye dönüp baktığınızda. Ama şu an mesela daha farklı, daha güzel kitaplar yazmak isterim derdim mesela. Ama ben Wattpad yazarlarının çoğunda bunu göremiyorum. Çoğu dediğim %99'unda ya hiç yani ya öyle bir söylemleri olduysa bile hiç bana gelmedi. Genelde şunlar geliyor bana. Yazar böyle çaresizce savunmaya çalışıyor karakterini. O aslında orada öyle yapmak istemedi. Hani J.K. Rowling yapıyor ya. İşte Dumbledore aslında gay'di de bilmem onun öyle şeyi vardı da kardeşim kitabı yazmışsın bitirmişsin artık gerisi bize kalıyor kusura bakma yani senin söylediğin söylemlere göre biz kitabı nasıl hayal ettiğimizi ve okurken ne hissettiğimizi falan değiştiremiyoruz. Sonuçta okuduk sen yazdın okuduk ve o ayrıntıları sonradan vermiş olman bizim için bir şey ifade etmiyor yani. Yok işte Meriç aslında orada öyleydi de işte aslında şöyle hissediyordu falan. Hep böyle karakterlerini çaresizce ve çok bence çok itici bir biçimde savunup eserlerinin ne kadar iyi olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar bizi. Bu çok salakça bir şey bence. Bence insan yaptığı işlerin vasatlığını veya o zamanlar o kadar yapabildiğini kabullenip önüne bakmalı. Bunu kastediyorum. Mesela ben Cihan Kılıç'ın o kitabını benim başucu kitabımdır. Kitaplarımdan en sevdiğim çizgi romanlardan biridir mesela. Açıp açıp aradan böyle bir şey seçip okurum. Üniversite yıllarımdan beri. Ama o bana şey dedi mesela. Onları ben İşte 22-23 yaşlarındayken çizdiğim şeyler. Onlar benim üniversite yıllarım. Ben hani çocuktum gibi bir şey söyledi. Ve ben tekrar okuduğumda oha dedim gerçekten yani çok gençken çizilmiş. Ben de o zamanlar 22-23 yaşlarında falandım. Bunun gibi insanın kendi gelişmişlik seviyesi, kendi hayatta nerede olduğu, kendi hikayesi de aslında eseri çok onun gözünde başkalaştıran bir şey. Çok şey muhabbetlere girdik. Birden. Ama bugün böyle olsun istedim ya. Biraz sanatsal konuşalım istedim. Madem böyle başladık, böyle devam edelim. Mesela Ender Yıldız sana ya işte senin şu karakterin vardı falan dediğimde veya işte şunu şunu yazmışsın benim çok hoşuma gitmişti o esprin dediğimde ben hatırlamıyorum bile diyor. Aynı şey gibi biliyor musunuz? Ben bazen bana da şey diyorlar. Ya Meryem bak beni 2018'den beri attığım ilk videodan beri takip ediyor. Bütün canlı yayınlarımı, bütün podcastlerimi, bütün videolarımı tüketiyor. Ben de bir insanım sonuçta yani. Ben zaten mesela arkadaşlarımız, sevgilimiz, ailemiz öyledir ya. İnsanların varlığına o kadar çok şahit olursun ki, onlarla o kadar çok vakit geçirirsin ki bazı şeyleri tekrar etmeye başlarlar. Bu bir insanlık hali yani. Mesela babanızın her misafire aynı fıkrayı anlattığını fark edersiniz. Ya da sevgilinizin bir kolunu kırma anısı vardır. Bunu salladım tamamen. Fatih kolunu kırmadı da. Salladım. Bir kolunu kırma anısı vardır. Her ortamda bir alçı mevzusu açıldığında sevgiliniz o kolunu kırma anısını anlatır. Ve siz onu 100. kez dinlersiniz ama bundan rahatsızlık duymak bence çok garip. Mesela şey demiyorum ben Fatih'e. Öf ya şu kolunu kırma alını da 100. kez dinliyorum ha falan demiyorum mesela. Çünkü biliyorum ki o yeni ortamda arkadaşlarını anlatması benim 100. kez dinlememle onun arasında fark var. Onlar ilk kez dinliyorlar çünkü. Ve o da onlara ilk kez anlatıyor. O yüzden 100. kez anlatmış olması o insan için şey değil mesela. Fatih'in artık kendini geliştiremediğini, değişemediğini, işte artık kötü bir hikaye anlatıcısı oldu falan anlamına gelmiyor. Aynı şekilde beni o kadar çok izleyip dinliyorlar ki mesela bazı insanlar diyorlar ki öf videolarında hep aynı şeyleri tekrar etmeye başladın. Hayır sen beni tükettin. Yani sen beni bir insan olarak benim potansiyelim, kapasitem yani insanlar böyledir yani insanlar bazen bazı şeyleri tekrar ederler. Beni o kadar çok dinleyip izledin ki sen beni tükettin. Artık yani bir insan 5 yıl boyunca düşünün bak 5 yıl boyunca her hafta en az 3 saat en az 2-3 saat bazen de 3-4 saat çeşitli meseleler hakkında konuştuğunuzu düşünün. İnsanın bir noktadan sonra konuştuğu şeyler birbirine benzemeye başlar tabii ki bu kaçınılmaz bir şey. Bir ressam her hafta ya da işte çizerlerden örnek verdik. Bir mizah dergisi çizeri, uykusuz çizeri her hafta aynı köşeyi yapıyor. Yani 10 yıl boyunca o köşeyi her hafta yapıyorsa onun tabii ki bazı hikayeler birbirini andıracak. Tabii ki bazen bazı öykülerden eski öykülerinden referans verecek. Hani size şunu anlatmıştım ya ondan sonra şöyle oldu falan filan gibi. Tabii ki yani hani 5 yıl boyunca 10 yıl boyunca aynı şeyi yapsanız tabii ki sizde çok nadir de olsa arada sırada da olsa kendinizi tekrar etmeniz kaçınılmaz. Ben de bazen çok sık dinlediğim içerik üreticilerini duyuyorum. Mesela bir tane içerik üreticisi var dinlediğim. Bir tane iş yeri anısı var. Onu 3-4 videoda anlattı mesela. İçimden ya en fazla ne diyorum mesela? Şunu söylemiyorum. Ya sen bu anıyı her yerde anlattın da sürekli aynı şeyleri bunu söylemiyorum. Çünkü o kontekst dahilinde o bağlamda o hikayeyi anlatması onun için önemli. Diyor ki mesela ben 13 yaşında çalışmaya başladım. Ve bir gece o kadar üzülmüştüm ki birisi masaya kustu ve ben o kusmuğu temizlemek zorunda kaldım. Yani ben işçi bir background'dan geliyorum. Demek için bu anıyı anlatması gerekiyor. Mesela o insanın. Ben mesela her video yani 4 videoda bunu duydum. Ama şey demedim. 4 de sallıyorum bu arada. Çok videoda duyduğum için öyle afaki bir sayı koydum. Yoksa saymadım yani. Bunda da dedi, bunda da dedi. Ya kalkıp şey yazmıyorum. Öf anladık ya işte. Sen çok çalışmışsın, çok erken çalışmaya başlamışsın. Artık bunu duymak istemiyorum falan filan. Çünkü bağlanma göre onu anlatması onun açısından önemli bir şey. Mesela birisi bana yazıyor ya sen de hep aynı şeyleri tekrar ediyorsun. Çok sıkıcısın. 5 yıldır izliyorum ama artık işte kendini tekrar etmeye başladın. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Başka birini izlemeye başlayacaksın. Demek ki beni aşmışsın, beni tüketmişsin. Ben artık senin için eski olmuşum. Old news olmuşum yani ben senin için. O yüzden burada beni değiş yani yorum yaparak, sinirli yorum yaparak beni değiştirmeye çalışmak yerine kendin daha böyle belki içerik üreticisi skalanı genişletebilirsin. Ya bir de çok şey değil mi mesela bir insandan her şeyi beklemek? Bana çok garip geliyor mesela. Sen bana bedava içerik üreteceksin. Karşında ben sana 5 kuruş bile vermeyeceğim ki ben bedava değil sonuçta reklam izliyorlar ama sonuç olarak yıllarca bu işi bedava da yaptım. Bu podcastleri hala yarı bedava yapıyorum. Atıyorum Spotify'a yüklüyorum. Oradan dinleyenler bedava dinlemiş oluyor. Yarı bedava bu işi yapacaksın ve tıpkı da benim istediğim yani aynı benim istediğim gibi yapacaksın. Bu içerik benim istediğim gibi olmazsa yorumlarda sinirli sinirli kızgın kızgın bağıracağım sana falan. Bu da çok garip. Bunun gibi mesela bir tane daha içerik üreticinin podcastini dinliyordum. Diyor ki bana diyorlar ki 5 milyon mu ne takipçisi var. Aa sen şurada şunu söylemiştin. Ya diyor ki ben o kadar hatırlamıyorum ki ne söylediğimi diyor. Aklımda tutamıyorum. O kadar çok videom ve podcastim var ki artık ne söylediğimi hatırlayamıyorum. İnsanlar bana bazen söylüyor çok böyle kalıyorum yani ne onu mu demiştim ben falan gibi. Bunun gibi yani. Her ürettiğin içeriği de burada böyle demiştim. Tamam, bir daha bunu asla hiçbir videoda söylemeyeceğim falan gibi bir şey olmuyor yani. Söylüyorsun, konuşuyorsun yani kafana göre. Mesela çok uzadı şey, genişledi konu ama birden. Ender Yıldız'a demiştim ki ya işte sen şu çizgi romanda demiştin ki ben işte şunu yaparsam şunu yaparım. Ondan sonra kendi böyle hayatını, planlarını anlatmıştım bir karede falan gibi. Dedi ki vallahi hiç hatırlamıyorum dedi. Sen şu an benden daha iyi hatırlıyorsun dedi. Ve ben böyle buna da çok şaşırdım. Ama aslında benim yaşadıklarımın çok benzer şeyler aslında yani. Bunun gibi nereden geldik bu konuya? Ha, şeyden bahsediyorduk. Ben eski podcastleri dinledim. Ya keşke şunu da demeseydim olurmuş ya falan şeklinde. 10 bölümde bile insan böyle çok değiştiğini hissediyor. Bunu anlatıyordum. Ama geriye gidip eserlerini düzeltmek de iyi bir şey değil. Onları o şekilde kabul edip ilerlemek önemli. Sonuçta tüketici tüketirken keyif alıyor mu? Alıyor. O zaman bitmiştir şeklinde düşünüyorum. O zaman ben size ne anlatacağım biliyor musunuz? Ben Bihter filmini izledim Prime'da. Bu arada Prime'ı denemek isteyenler için 30 günlük ücretsiz bir de Twitch kanalına üyelik şey yapabiliyorsunuz. Bence Sude Belkıs'a üyelik alın ve ondan sonra da Prime'a girip Bihter'i izleyin. Gerçi biliyor musunuz? YouTube'da full İspanyolca mı, biraz şey Portekizce mi? Böyle full filmi gördüm. 3 hafta önce yüklenmiş. Türkçe altyazı falan hiçbir şey yok. Böyle bayağı yabancı dublajlı bir şekilde yüklemişler filmi. Çok garip. Neyse işte ben Bihter'i izledim ve çok kötü yorumlar görmüştüm. Dedim ki ulan insanlar bu kadar bok attığına göre bence mutlaka güzeldir. Ama şöyle bir şey var. Evet, çok yani çok potansiyeli olan ve muhteşem olabilecek bir filmdi gerçekten. Ben izledim ve size bunu aslında bunun hayal kırıklığını anlatmak istedim. Çok güzel olabilirdi. Çok muhteşem olabilirdi. Ama çok hayal kırıklığına uğradım. O kadar çok şeyi kaçırılmış ve o kadar çok şey yanlış yapılmış ki bana göre. Çok güzel olabilecek potansiyeli varken ortalama olmuş. Ve bu hayal kırıklığımı sizlerle paylaşmak istedim. Ve neler olsa muhteşem olabileceğini anlatmak istedim. Kitabı da okudum ben bu arada. Aşk-ı Memnu'yu okumuş, bitirmiş. Aşk-ı Memnu'nun dizisini tamamen izleyip bitirmiş bir insan olarak size Bihter filmini yorumlamak istedim. Az buçuk hepiniz hikayeyi biliyorsunuzdur ama sonuçta film üzerinden gideceğim için spoiler vereceğim bol bol. O yüzden ben filmi izlemek istiyorum diyenler bence burada bıraksınlar. Önce filmi izleyip sonra benim yorumlarıma gelsinler. Yani izlediğim birkaç hafta önce izledim. Dün akşam tekrar izledim. Dedim ki yani üstüne podcast yapmadan önce mutlaka bir hatırlamak, not almak istiyorum şeklinde düşünerek tekrar izledim. Bayağı bir böyle durdurup inceleyerek falan. Ve sizle podcastimizin geri kalanında Bihter filminin nasıl yani kendilerini nasıl yazık ettiklerini Bihter filmini inceleyeceğim kısacası ve hayal kırıklıklarımı ve nasıl güzel bir film olabilecekken çok ufak ayrıntılarla kaçırdıklarını anlatmak istiyorum. Yönetmen bey, yazarlar, senarist hepiniz oturup dinleyin, tamam mı beni? Çünkü benim fikirlerim çok önemli. En süper fikirler benim fikirlerimdir. Çok anlarım yani film yapmaktan, senaryo yazmaktan, oyunculuktan, her şeyden çok iyi anladığım için mutlaka fikirlerimi dinlemek zorundasınız. Özellikle Farah Zeynep Abdullah sen, çünkü yardımcı yönetmenmişsin. Ya da yardımcı assistant producer diyordu. Yardımcı yapımcı oluyor. Yardımcı yapımcı olduğun için ve aynı zamanda oyuncu olduğun için senin kulaklarını dört açman gerekiyor. Bence beni dinlemen gerekiyor. Bu arada çok pozitif şeyler de var filmle ilgili. Çok gelecek vaat eden bir film. Bence bu film değil de mesela birkaç film sonra muhteşem bir şeyler ortaya çıkarabilirler. Ama keşke Aşk-ı Memnu'yu harcamasalardı bu şekilde. Keşke birkaç film çekip atıyorum Reşat Nuri'den birkaç şey çekip ondan sonra Aşk-ı Memnu'yu çekselerdi bence. Ay, bilmiyorum. Neyse, başlıyoruz arkadaşlar. Nereden başlasam bilemedim. Bodoslama dalıyorum o zaman. Öncelikle bu filmin 1920'lerde geçtiğini iddia ediyorlar. Çünkü IMDb sayfasında öyle yazıyor işte. 1920'lerde geçen bir yasak aşk öyküsü diye tanımlamışlar. Zaten Şapka Kanunu'nun çıktığından falan bahsediliyor ve Farah Zeynep Abdullah, ya direkt Bihter diyeceğim. Bihter dergiyi karıştırırken orada 1923, 24, 25 tarihli dergiler olduğunu görüyoruz. Oradan anlıyoruz 1920'lerde geçtiğini ama o kadar 1920'ler değil ki. Her şey, çünkü Ya set dekoru farklı bir şey söylüyor, dergiler farklı bir şey söylüyor. Bihter'in saçları ve kıyafetleri farklı bir şey söylüyor. Firdevs Hanım'ın saçları ve kıyafetleri bambaşka bir şey söylüyor mesela. Firdevs Hanım çok uygun giyiniyor 1920'lere. 1920'lerin en keskin anlaşılabileceği şey şudur. Daha erkeksi figürler olur. Kocaman memeler, kocaman popo falan değil de. Hatta şey, Jazz Age derler ya, hani caz çağı falan. Firdevs Hanım o kadar caz çağı giyiniyor ki vücut hatlarının belli olmaması gerekiyor. O zamanlarki güzellik standartları bu yönde. Hatta vücudunu daha kıvrımsız göstermek için böyle uzun bilekte biten elbiseler giymen gerekiyor. Bu arada dinlemeyip izleyenler için ben tabii tarif edeceğim, bu bir podcast olduğu için, ama izleyenler için bol bol buralara fotoğraflı referanslar da ekleyeceğim yani. Yani bir de şöyle alından geçen bandanalar takmak, tüylü tüylü veya kep gibi şapkalar takmak, parıltılı kıyafetler, parıltılı aksesuarlar, sivri uçlu kedi topuk ayakkabılar falan. Yani ben böyle acayip modadan falan anlayan birisi değilim ama 1920'lerle 30'larla bu tarz içerikler tükettiğimde veya bunların giyim tarzını araştırdığımda hep böyle şeyler görüyorum internette ve inanın bana Bihter'in bir yerde taktığı bir gözlük, kedi gözlük, o kadar dikkatimi çekti, o kadar böyle eğreti ve sahnenin, filmin dışında durduk. Instagram'dan almış sanki, böyle Instagram butiğinden almış gözlüğü gibi duruyordu. Ve o kadar garibime gitti ki araştırdım ne zamanlar icat edilmiş diye. 1930'larda icat edilmiş. 1920'lerde bir kadın ismini, cismini buraya koyacağım her şeyini. O yüzden bir şey kullanırken, tamam bu arada mesela yabancı filmlerde de böyle çok hatalar oluyor. Kostüm hataları, çok yanlış, acayip saçma sapan şeyler giyiyorlar. Hiç alakası olmayan bir çağa dair. Ya şöyle dedim içimden, ya keşke güzel araştırsaydınız. Keşke daha uzun, atıyorum hemen çıkarma da filmi kardeşim. 2 yıl sonra çıkar. Ama öyle bir çıkar ki insanlar konuşsun. Şu an IMDb puanlarına baktım. Herkes bir yıldız vermiş. Bu kadar haksızlığı da hak ettiklerini düşünmüyorum yani. Çok ayıp etmişler. Bir yıldız verilecek kadar kötü bir film değil ama bir iş yapacaksan bu kadar özensizce sırf yetişsin diye. Ya çok kötü bence ya. Çok kötü bir şey yani. Hani hızlı hızlı yetiştirip film yapmaya çalışayım. Bence çok kötü bir fikir. Yapacaksan güzel yapacaksın. Zaman vereceksin. Kostümleri iyi araştıracaksın. Yani sen 1920'ler filmi çekiyorsan Gilded Age gibi giydirip dekore ettiremezsin kardeşim. Yani o kadar göze çarpıyor ki. Resmen bak, bu kitap zaten o zamanlarda yazılmış. Yani 1800'lerin sonlarında ve 1900'lerin başlarını anlatan bir kitap aslında bu. Zaten Halit Ziya Uşaklıgil batılı anlamda ilk roman derler ya, yani batılı anlamda ilk yazar. Hatta Serveti Fünuncular, işte batılı roman yazanlar falan, batıdan ilham alarak eser üretenler. Bütün bunları göz önünde bulundurduğunda sen kostüm yönetmeni midir? Ne dendiğini bile bilmiyorum gerçekten. Yani kim araştırıyorsa bu işi çok iyi iş yapması gerekiyor. Mesela bitkilerin bazıları değil birçoğu IKEA'dan alınmış gibiydi. Dekorlar da aynı şekilde kimisi. Ben çok böyle aşırı gereksiz detaylara takılıyor gibi oldum ama yemin ederim bak, bazıları antikacı dükkanından alınmış gibi inanılmaz kaliteli ve güzel dururken bazı şeyler de resmen IKEA'dan alınmış gibi duruyordu. Cırlıyor yani, film cırlıyor. O duvarların renkleri capcanlı. Bir kere sanki renk teorisini uydurmamışlar gibi geldi bana. Her şey karman çormandı. Cem Yılmaz bir film çıkarmıştı. Geçenlerde onu izledik. Oradaki mesela seçilen renk paleti çok hoşumuza gitti. Ama sanki Bihter filminde bir renk paleti yok gibi. Böyle karman çorman, hani Instagram'ın kendi filtreleri vardır ya. Sanki filmi o filtreden geçirmişler gibi. Renk teorisi şöyle bir şeydir. Dersini gördüğüm için bu kadar özgüvenli konuşuyorum bu arada. Yoksa hani haddime değil kimseye işini öğretmek ama renk teorisi şudur, atıyorum 5 tane veya 10 tane renk olur paletinde ve o yakın renkleri kullanırsın birbirine, bir kompozisyon oluşturursun. Kişinin gözünü yormaz o şey. Ağaçlar yeşil olsun, duvarlar kırmızı olsun, Bihter'in saçı sarı olsun şeklinde değil de her şeyin birbirine daha yakın olduğu, daha uyumlu olduğu. Bu şekilde daha uyumlu bir kompozisyon yakalanabilirdi diye düşünüyorum ama bir şey izlenilip ondan özenilmiş ve kötü bir taklidi gibi olmuş gibiydi. Yani biraz daha özenseler muhteşem olabilecekken o belli bir çağdan giyiniyor, o başka çağdan. Behlül 1920'ler, Nihal 1910. Çok üzüldüm, çok hayal kırıklığına uğradım. Çünkü çok özenmişler belli ki. bir şeyleri kaçırdıkları için ya da bilmiyorum seyirciye yutturabileceklerini falan mı düşündüler acaba? Bir şekilde o kadar sakin duruyordu ki, o kadar böyle uymayan birbirine, böyle puzzle parçaları o kadar birbiriyle uyuşmuyordu ki. Çok böyle hevesim kursağımda kaldı izlerken. Dedim ki ah keşke o şapkaların o zaman değil de şu zaman. Bir de şöyle bir şey var. Tamam. Evet, Halis Ziya Uşaklıgil batıdan etkilenen ve Servet İfün'ün edebiyatı batıdan gelen bir edebiyat ve onun da belki dönemin Osmanlısını yansıtmadığı şey olmuştur. Zamanlar olmuştur. Tam Cumhuriyet kurulduğu dönemlerde Atatürk inkılaplarından esinlenilerek, mesela Şapka İnkılabı'ndan bahsediliyor 1925'te. Ama zaten Şapka İnkılabı'ndan onlar bahsetmeden önce hepsi şapka takıyorlar. Beşir'e bir fes giydirerek aslında oradaki tezatı, oradaki direnişi, hani nasıl sefiller işlenirken mutlaka sefillerin işlendiği ortamdaki siyasi, o sonuçta sen bundan azade bir iş yapamazsın. Ya yaparsan da böyle olur işte. Sefilleri işlerken mutlaka özgürleşmeye çalışan Fransızların mücadelesinden bahsedilir değil mi? Ama Şapka İnkılabı'ndan bahsediyorlar, öyle hepsi şapka takıyor zaten ve geçiyorlar yani. Orada Beşir'i fes takarken gösterirsem ve Şapka İnkılabı'ndan bahsettikten sonra Beşir'e şapka veya kep taktırırsan izleyici onu o kadar görür, o kadar ya o kadar güzel yansıtırsın ki o dönemi, aslında o dönemin nasıl bir dönem olduğunu. Böyle bir kaygıları olduğunu düşünmüyorum. Ama madem 1920'lere uyduramayacaktınız, o zaman ya bir şey yapacaksan tam yap abi. Yani 1870'lerde yapacaksan şapka taktırma, feste taktır. Ha ben şapka taktıracağım, Şapka İnkılabı olsun, daha modern. Ya bence şöyle bir kaygı vardı. Aşk-ı Memnun'un kitabında çarşaf giyiyorlar hala. Bunlar şey dediler ya, biz çarşaf giydirmek istemiyoruz, daha böyle güzel yansıtmak istiyoruz o dönemi. Ama 1920'lerde çekerek bedavaya bunu yansıtabilmiş olmuyorsun. Sen hala Osmanlı, yani Cumhuriyet'in ilk yıllarını anlatıyorsun. Belki çok güleceksiniz ama Şaban filmleri var ya 1920'lerde geçen, Süt Kardeşler falan filan. Onlar bile kostüm dizaynı olarak daha gerçekçiydi arkadaşlar. Ha, gerçekçi olmak zorunda mı? Hayır, öyle olmak zorunda değil. Ama ortaya karışık karman çorman bir şey yapıp da ondan sonra da ya biz çok, yani bakıyorum şey, şöyle düşünüyorlar, anlaşılmadıklarını düşünüyorlar bence. Aslında biz orada şunu vermeye çalıştık. Ama ben birazcık o konuları, yani birazcık o dönemleri araştırmış ve az buçuk nasıl göründüklerini bilen bir insan olarak, ya o tarz filmleri de çok tüketmiş bir insan olarak söylüyorum yani. Olmamış. Great Gatsby'den çok etkilenilmiş bence. Sonra bu Bihter'in kameraya bakarak konuşması, ilk başta çok cringe ediyor, sonra alışınca çok güzel, eğlenceli, keyifli geliyor. O da bir tane Sherlock filmi vardı, Millie Bobby Brown'un oynadığı. Enola Holmes'u da kameraya bakıyordu, gülümsüyordu, konuşuyordu sürekli. Ve oradaki kostüm dizaynı, oradaki güçlü kadın imgesi falan. Kesinlikle bu filmlerden çok etkilenildiğini düşünüyorum ben. Evet, gerçekten kitap yazılırken öyleydi kıyafetler ama çarşaflılardı. Çarşaflarının içinde belki buna benzer kıyafetler vardır ama size şimdi Osmanlı'dan da göstereceğim. Osmanlı'da 1800'lerin sonlarında kadınlar nasıl gözüküyordu versus 1920'lerde kadınlar nasıl gözüküyordu? Evet, çarşafı attılar, cumhuriyete geçildi, saçlar açıldı ama hala orada bir muhafazakarlık var arkadaşlar. Yansıtacaksan Osmanlı'nın, yani cumhuriyeti, o geçişi, o açılışı, kadınların o 1920 modasına uyma olayını yansıtacaksan bu şekilde yansıtabilirsin. O kadar çok dekolte vardı ki arkadaşlar. Yani ben Türkiye'de veya Osmanlı'da herhangi bir kadının sokakta o şekilde gezebildiğini düşünmüyorum. Şu an bile dekolteli gezince olay oluyor yani. Mesela Aşk-ı Memnu dizisi günümüze uyarlanmış hali. Ama hiç günümüze uymayan detaylar yoktu. Çok ufak tefek birkaç şey vardı. Mesela Bihter'in çalışmaması. Herkesin evde, o kadar zengin aile ama herkes evde birbirini yiyor. Bunun gibi sadece böyle bir senaryoda saçmalık oluyordu günümüze uyarlayınca Aşk-ı Memnu'yu. Ama 1800'lerden 1900'lere uyarlamak bence bu kadar kaotik ve bu kadar zor olmamalıydı. Çok daha güzel bir biçimde yapabilirlerdi. Birazcık araştırıp zaman verselerdi. Bir de o kadar hayal... Ya bak, beni en çok üzen ne oldu biliyor musunuz? Kardeşim sen caz çağında yazıyorsun, yani bu filmi caz çağında yapıyorsun. Yani sen nasıl caz müziğini nasıl kullanmazsın? O kadar büyük ve güzel bir potansiyel kaçırılmış ki. Bizim de kendi Great Gatsby'miz olabilirdi. Great Gatsby filminden örnekler vereceğim. Nasıl entegre etmişler mesela. Buraya aynen koymak istiyorum bir tane. I Can't Stop diye bir şarkı var. Bence Bak çakal veya uzi bile koyabilirlerdi. Öyle bir müzik koyarlardı ki, öyle bir caz çağı melodisi ayarlayabilirlerdi ki, vay be derdik mesela. Hem o çağı bize anlatmışlar, hem de günümüzle karıştırmışlar. Çok tabii eleştirenler olurdu bunu. Great Gatsby de eleştirenler olmuştu bu konuda ama bence madem çarşaflı göstermek istemiyorlardı karakterlere, modern bir dokunuş eklemek istiyorlardı. Modern dokunuşu 1920'lerden 2000'lere uzanan bir şekilde yapabilirlerdi. Bu şekilde çorba yaparak değil, karakterlere çarşaf giydirmemek için. Mesela normalde Nihal'e Bihter diyor ki, gel sana işte senin kıyafetlerin çok çocuk kıyafet artık, gel sana çarşaf giydirelim, seni çarşafa sokalım ve götürüyor Beyoğlu'nda, çarşaf marşaf diktiriyorlar. Sen bunu göstermek istemiyorsun, modern kıyafetler almak istiyorsun ama onu öyle bir göstereceksin ki hem 1920'lere uyacak, hem Osmanlı'nın Cumhuriyete entegrasyonuna kadınların, ya çok zor bir konu bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle ben yapayım oradan onu koyayım, o koyayım, oradan onu koyayım şeklinde işlenebilecek bir konu değil. Bir tarihçiye danışsalardı, bir moda tasarımını tarih üzerine yapan birine danışsalardı, muhteşem bir iş çıkarabilirlerdi ortaya. Belki de danışmışlardır bu arada. Haklarını dayamayayım ama ortaya çıkan şey hiç danıştıklarını göstermiyor bana. Yani çok büyük bir şeye kalkışmışlar. Biz Aşk-ı Memnu'yu yazıldığı çağda değil de 1920'lerde vereceğiz ama öyle bir vereceğiz ki herkes bayılacak demişler. Ama 1920'ye dair 3-5 şey dışında başka bir element koymamışlar. Mesela bir yerde Bihter'le sevişiyor. Behlül sevişiyor. Boran Kuzum da bence Behlül olarak uymuş. Biraz izlediğinizde alışıyorsunuz onunla Behlül olmasına. Başta çok garip geliyor çünkü Kıvanç Tatlıtuğ olarak tanıyoruz biz Behlül'ü. Ama sonra o Behlül daha gerçekçi gelmeye başlıyor. Daha eski bir Behlül olduğu için. Önemli olan onu orada verebilmek ve verebiliyor Boran Kuzum bunu. Ama sevişiyorlar. Seviştikleri sahne çok güzel. Şeker yiyorlar sevişirken. O birden böyle şekeri onun ağzına atıyor ve birden ağzından şekeri alarak öpüşmeye başlıyorlar. Bence çok böyle ateşli güzel bir sahne o. Güzel bir sevişme sahnesi ama abi yani sen orada 1920'lerin caz müziğini koyabilecekken nasıl geniş aile müziği koymayı başarıyorsun? Resmen orada koydukları şarkı abi geniş ailenin şimdi koyacağım şarkısıyla müziğiyle aynı. Yemin ya böyle bu kadar özensizce müzik yapılır mı böyle bir dönem filmine ya? O kadar üzüldüm ki. Bak valla örneğini de koyacağım, ne koyulabilirdi o sahneye. Ama müzik kötü değil başka sahnelerde. Çok güzel. Mesela sonda koydukları şarkı acayip hoşuma gitti, son sahnede koydukları şarkı. Suzin diye bir şarkıcının Şehir diye bir şarkısı. Aşırı hoşuma gitti. Mesela Lana Del Rey'in şarkısı var ya, Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Onu öyle güzel caza ayarlamışlar ki Great Gatsby'de. İnsanın asla kulağını tırmalamıyor. Hatta muhteşem duruyor o sahnede. En son düğünde caz bandı koymaya karar vermişler ama orada bile caz çalmıyor. Size hani söylemiştim ya, Halit Ziya Uşaklıgil'de belki Batı'ya özenerek yazdığı bir roman olduğu için Osmanlı'ya veya Cumhuriyet'in ilk yıllarına dair doğru olmayan şeyler yazmış veya yansıtmış olabilir diye. 1885'te yayınlamaya başladığı Sefile adlı romanı, ilk romanı, ahlaka aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklanmış arkadaşlar, biliyor musunuz? Mesela bence o zamanlar Behlül gibi bir adam, yani onun yeğeni, Adnan'ın yeğeni, Bihter'le aynı evde kalsa zaten hiçbir şey olmasına gerek kalmadan insanlar şüphelenirdi ve yakıştırırlardı ve rahatsız olurlardı. Bunun gibi Servet-i Fünun edebiyatından da bahsedeyim size bu arada. Çünkü bize çocukken, yani ne güzel olurdu değil mi böyle bu şekilde entegre edilebilse filmlerle, dizilerle, daha eğlenceli bir şekilde. Ben edebiyat derslerinden nefret ederdim çünkü sürekli onu ezberle, bunu ezberle, o yazar hangi akımdan? Onu yapacağını mesela, o yazarın ya bize böyle kitap tavsiye edebilirlerdi kısa kısa. Her döneme dair veya her döneme dair kısa öyküler oluyor ya. O öyküleri daha güzel derse entegre edebilirlerdi. Edebiyat derslerinde, kitaplarda tabii ki parçalar oluyordu döneme dair ama o dönemden ne kadar anlayacaksın? Mesela atıyorum çocuğa kitap listesi ver ya da birkaç tane film izlet değil mi? Böyle bir öğretmen yoktu ya, çok az vardır bence özellikle bizim zamanımızda. Otururdu. Böyle Servet-i Fünun'da işte şöyle olmuş. 5 tane batıcı yazar var. Onlar öyle yapmış, böyle yapmış falan diye anlatıldığı için asla anlayamazdım. Entegre edemediğim için, sadece ezberlemek zorunda olduğum için neyden bahsedildiğini asla anlayamazdım ve nefret ederdim ve hep düşük alırdım edebiyattan ve şu anda bakıyorum kendi kendime okuduğumda ne kadar hoşuma gidiyor. Mesela diyorum ki Ömer Seyfettin işte karamsar şeyler yazmıştır çünkü esir alınmıştı, savaş zamanıydı, şu dönemde askerdi, şu zamanda çok genç öldü, şöyle bir hayatı vardı. Reşat Nuri Güntekin realizm akımındandır. İşte şu zamanda doğdu, şu zamanda öldü, şu zaman aralığında yazdı. İşte Çalı Kuşu'nu yazdığında şöyle bir dönemden geçiyordu. O da öğretmendi, memurluk yaptı işte küçük ilçelerde falan gibi. Böyle o kadar hoşuma gidiyor ki böyle. Yani mesela şu anda onu anlatıyorum size. Halit Ziya Uşaklıgil aşırı batıcı bir yerden bakıyor ve Servet-i Fünun da zaten olayı bu. Servet-i Fünun'u lisede bana sorsan hiçbir bok söylemezdim. Şu an diyorum adamlar doğulu romanı yazmak istemiyorlar ya. Avrupa'daki gibi Avrupa'yı ziyaret ediyorlar, okumaya gidiyorlar, geliyorlar sürekli. Oradaki eserler daha çok hoşlarına gidiyor ve Türkiye'de de böyle eserlerin çıkabileceğine inanıyorlar. Yapabileceklerini düşünüyorlar. Böyle edebiyat dergileri çıkarıyorlar beraber toplanıp birkaç yazar falan. O kadar mesela bana böyle anlatılsaydı o kadar hoşuma giderdi ki ve bence bunu izleyen, dinleyen küçükler de çok şanslı. Ortaokulda ve lisede olup bunu dinleyenler varsa, hala sıkılmadıysanız, ders anlatıyormuşum gibi hissetmiyorsanız. Valla ben böyle o kadar okurken filmi bir yandan izliyorum, bir yandan araştırıyorum. Servet-i Fünun'u araştırıyorum. Halit Ziya Uşaklıgil'i araştırıyorum. O kadar hoşuma gitti ki var ya. Yemin ederim dedim keşke okullar böyle olsaydı. Ben o zaman edebiyattan hiç zayıf almak ve ortalamamı düşürmek zorunda kalmazdım. Ha, YouTuber olduk. Bir sike yaradı mı ortalamam? Yaramadı ama yine de dersleri böyle öğrenmek harika bir şey ya, bilinçli bir şekilde. Yani 10 tane yazarı ezberleyip sınavda onu yapmak değil de, çünkü o bana hiçbir bok öğretmedi. Okuyup, filmi izleyip, tabii ki bir yandan vakit de yok, onu da anlıyorum. Ain't nobody got time for that. Ama bunu çocuğa güzel bir şekilde yansıtabilirsin, öğretebilirsin. Ben İngilizce öğretmeniyken 10 kelime ezberleyin, yazın deftere 10 kere falan, hiç böyle İngilizce öğretmedim. Filmler izletiyordum, oyunlar oynatıyordum, şaklabanlıklar yapıyordum tahtada. Götümü yırtıyordum yani çocuklar eğlenerek öğrensin diye. Bunun gibi yani çok kızdım. Bütün edebiyat hocalarıma çok kızdım yani. Bir tane daha hocamız vardı. O da sağ olsun iyi hocaydı, hoş hocaydı ama ben onu da anlamıyordum. Çünkü ben çok muhafazakar yetişmiş bir yani çevreden geliyordum. O bizi etrafına toplayıp ders anlatmıyordu. Solculuk anlatıyordu veya işte yazarların hayatlarını, işte kitapları, kitap önerileri yap. Ben hiçbir sik anlamıyordum. Herkes böyle çevresinde toplanıp muhabbetinden inanılmaz keyif alırdı adamın. Ben böyle bön bön bakardım çünkü ben yani o çocuğa onu nasıl anlatabilirsin ki? Çocuk ne yani muhafazakar ailede yetişmiş bir çocuk. Sen söylemeden, düzgün anlatmadan Halit Ziya Uşaklıgil'in Sefili romanının yasaklanmasının neden yanlış olduğunu nasıl anlasın? Nereye koysun onun kafasında? Bunun gibi yani. Ben dersler böyle öğretilse çok iyi anlardım. Ve bak Türkiye'de birçok şeyin hiç değişmediğini görüyoruz. Cumhuriyeti. Bazen şey düşünüyorum. Cumhuriyeti hak edecek kadar modern bir toplum değilmişiz ve hala olamamışız gibi hissediyorum bazen. Mesela adamın ilk yazdığı roman yasaklanmış. Bu arada biz çok böyle 50 yaşında falan böyle roman yazdıklarını düşünüyoruz ama ilk romanını 19 yaşında yazmış. Aşk-ı Memnu'yu 30 yaşında mı falan? Benle yaşmış yani Aşk-ı Memnu'yu yazdığında. Yani biz böyle çok acayip yaşlı olduklarını falan düşünüyoruz ama gençken 20'li yaşlarında, 19'larda, 20'lerde, 30'larda falan yazdıkları romanlar bunlar adamların. Yani Türk edebiyatında 1860'tan beri gelen Doğu mücadelesinin kesin sonucu Servet-i Fünun'la Batı olarak değişiyor. Biz bir daha zaten şükürler olsun ki Türk edebiyatı artık daha batıcı, daha Avrupa'yı, daha böyle modern olmuş bu adamların sayesinde, Servet-i Fünuncuların sayesinde. Mesela şöyle bir şey vereyim, detay verilmiş Wikipedia'da, onu da anlatayım size. Özellikle de o dönem Boğaziçi'nde yalı sakin aileler arasındaki eser kullanma geleneği yazarın ciddi psikolojik açılımlar yaşamasına sebep olarak eserin gelişimine ciddi etki etmiştir. Yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum, kaynağı Wikipedia'da. Ama hani adam zengin, zaten varlıklı ailede doğuyor. Fakir bir çocuk değil Halit Ziya Uşaklıgil. O yalı hayatını bize sürekli yansıtıyor, gösteriyor. Zenginlerin nasıl yaşadığını, nasıl dertleri olduğunu, nasıl endişeleri ve kaygıları olduğunu. En fakir adam da okuyor yani mesela bu Aşk-ı Memnu'yu ve herkesin inanılmaz hoşuna gidiyor. Ya o kadar ilginç ve güzel şeyler ki bunlar ve bence bu eseri biraz daha özenle, biraz daha sanatsal, tabii ki böyle bir herkesten böyle yapmasını istemeyiz ama öyle bir yerden yola çıkmışlar. Biz öyle güzel yapacağız ki diziyi, ya bence tabii ki diziyle kıyaslamak da doğru bir şey değil ama biz öyle güzel yapacağız ki Yani kim kötü bir film yapacağım kaygısıyla ortaya çıkar ki? Tabii ki güzel bir şey ortaya koymak istemişlerdir. Ama o kadar çok şey havada kalmış ve bitirilmemiş ve zamansız bir şekilde şey yapılmış ki karman çorman bir şey çıkmış ortaya. O kadar emeğe de yazık olmuş bana göre. Bu arada Farah Zeynep Abdullah müthiş oynuyor Bihter'i. Ben bayıldım. Bihter çünkü hem dizide hem kitapta çok depresif, çok üzgün, çok zayıf. Zaten sonunda kendini öldürüyor. Çok kendinden emin olamayan, kendi hayatına ya böyle annesi babasından göremediği sevgiyi önce Adnan'dan görmeye çalışan, Adnan'dan göremeyince bir Behlül'de arayan, ya bir şekilde hiç sevilmediğini, umursanmadığını hissederek o şekilde hayatına son veren bir kadın. Ama filmde hiç öyle değildi, biliyor musunuz? O kadar özgüvenli, ayakları yere basan, seksi, böyle vahşi, o kadar güzel oynamış ki bence böyle bir Bihter'e ihtiyacımız vardı, böyle bir karaktere. Sürekli kameraya bakıp ironik bir şekilde gülüyor. Hani ne olursa olsun hiç bozulmuyor. Çok nadir bozuluyor. Kimse onun o fiyakasını bozamıyor. Mesela Nihal istediği kadar aptalca bir şey söylesin, ha falan böyle kameraya bakıyor ironik bir şekilde falan. O kadar hoşuma gitti ki bu şekilde ateşli bir Bihter verilmesi bize. Dizideki Bihter asla bu kadar hırçın değildi. Çok ağlaktı dizideki Bihter. Ama filmdeki Bihter böyle, o Bihter'e hırçın diyemeyiz. O Bihter'e ne diyebiliriz biliyor musunuz? Gözü pek böyle daha sert, ne istediğini bilen bir Bihter'di filmdeki Bihter. Onu güzel oynamış. Ama şöyle bir eleştirim var oyunculuğuna karşı. Bazı kelimeleri o kadar yutuyor ki resmen altyazı açmak zorunda kaldım. Mesela bir yerde şey diyor. Boran Kuzum da çok yutmuş bu arada. Yanlış söylediği, bayağı yanlış söylediği bir replik var. Bihter şey diyor. Bir yıldır bu uykudayım ve Adnan Bey'in karısı olma rüyasında. Ama öyle bir söylüyor ki bunu, ve Adnan Bey'in karısı olma rüyasında gibi söylüyor ve hiçbir bok anlamıyorsunuz. Boran Kuzum da bir yerde şey diyor. Sen şimdi geldin, benden istediğini aldın. Gideceksin, Adnan Bey'in koynuna gireceksin, gerdanını kaşıyacaksın gibi bir şey söylüyor. Gerdanını okşayacaksın demek yerine gerdanını kaşıyacaksın diyor ve okşayacaksın yazmışlar altyazıya. O kadar garipti ki. Adnan telaffuzu çok kulak tırmalayıcıydı. Adnan demeleri bence çok uygun olurdu 1920'lere. Adnan Bey, Adnan Bey falan. Hatta bu dizideki modern Bihter bile Adnan diyordu. Adnan demiyordu bence. Diyor muydu? Ama bence bu filme çok yakışırdı Adnan. Adnan diye telaffuz et. Bu arada o kadar salak diyaloglar vardı ki bazen. Bihter gülüyor böyle, tamam mı? Behlül'le tartışırken bir yerde. Behlül şey diyor. Niye gülüyorsun kendi kendine? Ne yapıyorsun? Dikkat çekme. Ne yapayım? Dikkat çekmeye mi çalışıyorsun? İstediğin kadar delir ya. Kudur, delir. Böyle o kadar 2023 ifadeler ki çok komiğime gitti. Bu arada Nihal'le Behlül'ün arasındaki o tatlı çocukluk arkadaşlığı ve sonra Behlül'ün tek taraflı bunu aşka dönüştürmesi hiç verilmemiş. Nihal'le Beşir hiç konuşmuyorlar. Behlül'üm dedim az önce, bilmiyorum. Nihal'le Beşir demek istedim. Bence o çok güzel verilebilirdi. Bir de Behlül kitapta Arap'tı. Yani siyahi bir karakterdi. Kıvırcık saçlarından, esmer teninden bahsediliyor sürekli. Onu bence çok güzel verebilirlerdi. Üstelik dikkat de çekerdi bence. Ya Netflix dizisi oldu diye zenci. Sonra derlerdi ki abi o kitapta da siyahtı zaten. Sonra göt olurlardı falan. Böyle eğlenceli bir tartışma olabilirdi. Eğer Beşir'i siyahi bir karakter yapsalardı. Yapmamayı seçmişler. Mesela Behlül sarışın anlatılıyordu. Boran Kuzum sarışın değil. Nihal böyle bembeyaz suratlı, zayıf, çelimsiz bir kız olarak anlatılıyordu. Filmdeki Nihal esmer ve bayağı yapılı falan, sağlığı gayet yerinde bir kız. Hiç böyle uyumamış bazı şeyler. Bir de yani ne kitapta ne dizide asla Nihal'in intihara meyli işlenmemiş. Birazcık şey bir konu bu. Tetikleyici birkaç şey konuşacağım arkadaşlar. O yüzden 5 dakika falan sarabilirsiniz isterseniz. İntihardan ve tecavüzden bahsedeceğim. Nihal kitapta o kadar intihara meyilli bir çocuktu ki bir yerde diyordu ki annemin yanına gitsem, annem toprakların içinden kazıyor ve bana gülümsüyor, gel diyor ve ben de toprakların içine giriyorum, toprağı kazıp. Yani böyle o kadar çok ölümden, ölmekten, intihar etmekten bahsediyor ki bence bunu o kadar güzel bir şekilde entegre edebilirlerdi ki hem dizide hem kitapta. Yani Nihal'in kendini öldürmek istediğini. Tamam, bunlar hoş şeyler değil, güzel ayrıntılar değil, çok konuşulacak, çok tartışmalı konular. Ama Nihal'i öyle bir gösterirsin ki mesela adalarda gösterirsin, bir tepede bakıyor uzaklara, denize bakıyor. Ayakları o kadar ucunda ki uçurumun, böyle bir an ayağından taşlar dökülüyor denize ve sonra denize bakıyor. Kendimi yani içinden düşündüğü şeyler falan, o gerilimi verebilirsin. Kendini buradan atacak mı, atmayacak mı, intihar et mi? Oha, Nihal böyle şeyler mi düşünüyordu falan. Çünkü düşünüyordu. Seyirciye onu o şekilde yansıtabilirdin. Mesela ya da Nihal, Bihter'le Behlül'ün arasındaki o çekimden her ne ise ya da evdeki durumlardan falan her şeyden o kadar çok rahatsız oluyor ki banyoda böyle jiletle çekebilirsin. Böyle sadece bakıyor falan. Öyle güzel verebilirsin ki bunu hiç böyle intihar konusunu bile açmadan sadece Nihal'i bir yere baktırarak elinde bir objeyi çevirterek bile bunu o kadar güzel anlatabilirsin ki ama hiç kimse o detaylara dokunmadan geçmeyi seçmiş. Belki bir gün Nihal'e de bu şekilde odaklanılan ya herkes Behlül ile Bihter'in arasındaki ateşli aşka sikişmeye falan odaklanıyor. Nihal'in içsel savaşmasını falan kim merak etsin? Kim ona şey yapsın ki? Kimsenin umurunda bile değil bu. O yüzden dizide de kitapta da dizide de filmde de böyle şeylere yer verilmediğini düşünüyorum ama birisi bir gün tekrar bu şekilde işlemeyi düşünürse muhteşem olur bence böyle bir ayrıntı verilmesi. Bu arada delirmesini de çok güzel işlemişler Bihter'in bence. Ama Behlül'ün odasına aşırı çat çut giriyor ve sürekli sevişiyorlar. Kitapta hiç sevişmiyorlardı. Bir iki kere öpüşüyorlardı sadece. Öyle hatırlıyorum ben. Hiç sevişme yoktu kitapta. Ama o döneme göre tabii ki o normal. Dizide de sevişiyorlar, filmde de sevişiyorlar. Belki kitapta da sevişme anlatmak istemiştir adam da. Anlatamaya da bilmiştir. Dönemden dolayı belki cesaret edememiş olabilir. Olabilir yani, her şey olabilir. Ama Bihter o kadar dangır dungur giriyor ki odasına. Yani mümkünatı yok anlamamalarının ev halkının. Sürekli giriyor, bağırıyor, çağırıyor, sevişiyorlar falan filan ve çıkıyor yani. Bence çok özensiz anlatılmış buralar. Çok sessiz ve gerilimli yapabilirlerdi. Bayağı böyle oturuyorlar işte. Bihter çikolata yiyor. Behlül sigara içiyor falan. Hani sevişme sonrası yatakta taşak muhabbet böyle bir iki saat falan uzanmış muhabbet etme sahneleri olur ya. Onun gibi bir sahneydi. Öyle bir şansın yok ki senin. O kadar hızlı ve gergin geçiyor ki kitapta. Dizide de hatta öyle geçiyor. Ama filmde böyle yatıyorlar seviştikten sonra saatlerce muhabbet ediyorlar falan. Öyle bir ortam yok yani o evde. Bir de çok erkek götü göstermişler sevişmelerde. Ama bence bilmiyorum belki çıplaklık istemedikleri için böyle bir şey seçmemiş olabilirler ama meme sevişme sahnelerine aşırı doğallık veriyor. Memeyi bu şekilde kapatmak yorganla. Yani kimse gerçek hayatında öyle değil arkadaşlar. Kimse şöyle veya şöyle stratejik şekilde memelerini kapatmıyor. Bence memeler free olsaydı, free the nipples olsaydı inanılmaz doğallık katardı bu sevişme sahnelerine ama tabii ki anlayabiliyorum böyle bir şey yapmayı neden seçmediklerini. Veya belki de Farah Zeynep Abdullah öyle istememiş olabilir, bilmiyorum. Çünkü biliyorum yani Türkiye'de siz istediğiniz kadar iyi bir oyuncu olun ya da istediğiniz kadar sanatsal kaygılarla öyle şeyler çekmeye çalışın. Birileri şey diyecek. Cesur sahneler, soyundu falan, bir sapıklar da sizi öyle aratacak. Meme. Farah Zeynep Abdullah meme falan diye aratacak. O yüzden çok iyi anlıyorum yani neden öyle bir şey yapmak istemediklerini. Yani meme Türkiye'de daha tabu. Mesela Avrupa'daki filmlere, dizilere göre daha tabu. Yani memenin gözükmesi daha bir olay oluyor. Meme çatalının gözükmesi bile daha bir olay oluyor. Aynı şekilde tecavüz sahneleri konusunda da ya şöyle hiç yapmacık hissetmedim veya hiç aşırı dramatize edildiğini izleyiciye vay be tecavüz falan filan gibi hissettirmek için değil de gerçekten orada Bihter'in yaşadığı şeyin kötülüğünü bize anlatmak için, psikolojik olarak ne kadar zorlayıcı ve korkunç bir durum olduğunu anlatmak için o sahneye oldukça gerçek verdiklerini gördüm. Mesela bazıları tecavüzü verirken aşırı dramatize edip işte ne kadar izleyiciyi travmatize edersem o kadar iyi şeklinde düşünerek aşırı bağırmalı, çağırmalı ve korkunç bir biçimde veriyorlar ama tecavüzü o şekilde vermenize gerek yok illa seyircinin anlaması için. Mesela ben onun o yaşadığı dehşeti, korkuyu, iğrençliği, bedenine nasıl şiddet uygulandığını görmek için Bihter'in veya oyuncunun işte sürekli bağırdığını, ağladığını görmeme gerek olmadı. O kadar gerçek vermişler ki bir anda olup bitiyor. Çok hızlıca oluyor. Bağırma çağırma olmuyor ama sonrasında çok yıkılıyor yani Bihter. Onu çok güzel vermişler bence. Bir de bu Adnan Bey'in tecavüzleri bir yerden sonra Bihter'in kontrolüne geçiyor. Yani Bihter o kadar bıkıyor ve sıkılıyor ki Adnan'ın sürekli zorla bunu yapmaya çalışmasından. Bir yerde diyor ki gel canım geç. Geç yat falan yapıyor ve kontrolü kendisi ele alıyor. Yani bu bence kadını güçlü göstermeye çalışan bir yani Aşk-ı Memnu'daki kadının ezilmesini ve kadının sonunda intihar etmesi falan filan gibi şeyleri kadın gücüne çevirmeye çalışılmış. Yani kadının Bihter'in daha güçlü olduğu bir yerden verilmeye çalışılmış gibi geldi bana. Çünkü diyor ki yani sen bana tecavüz edemezsin kardeşim. Yatırıyor. Tamam geç diyor. Ben kontrolü elime alacağım. Orada Adnan'ı edilgen konuma geçiriyor. Yat sen diyor. Kendisi çıkıyor üstüne. Bildiğin hani oradaki işlem aslında şey yapıyor. Hani sen beni, bana bunu yapacaktın ama ben sana onu yapıyorum. Aslında amıyor. Yani bunu bu en doğru tabir bu olur. Ammak. Böylece kontrolü, orada yaşayacak olduğu şeyin kontrolünü biraz da olsa eline aldığını. Tabii ki hala rıza yok ortada. Ama çok öfkeli bu duruma. Nefret ediyor bu durumdan ve onu karşı tarafa yansıtıyor. Bunu görebiliyoruz. Bu açıdan harikaydı bence. Son olarak son sahneden bahsetmek istiyorum. Kırmızı bir elbise giymişti. Bence elbise seçimi muhteşemdi. Orada mesela dizide herkese beyaz giydirmişlerdi ama Bihter'e kırmızı upuzun bir elbise. Yani o kadar uzun ki yürüyor. Böyle 2 metre falan sürünüyor arkasından. Harika bir elbise seçimiydi bence o. Bir de silah da çok güzeldi. Simsiyah bir silah. Çok böyle eski bir tabanca. Böyle Rus ruleti oynanan eski tip tabancalar var ya. Ve burada da kontrol kendi elinde. Öyle ki önce çok şaşırdım ve çok kızdım ama sonra okey dedim. Mesela Behlül kayıkla kaçıyor. Bihter'e diyor ki nereden buldun o silahı? Kendini öldüreceğini sanıyor. Yani Behlül'ü öldüreceğini sanıyor Behlül, gerizekalısı. O yüzden tamam biz evleneceğiz, söyleyeceğim Adnan Bey'e, şimdi söylemeye gidiyorum falan diyor. Hani ben yani evlenmeyeceğim, senle evleneceğim falan diye bir yalan söyleyip bir bakıyor. Bihter camdan kayıkla kaçıyor. Bence çok güzeldi orası. Sanırım kitapta da öyleydi. Tam hatırlamıyorum ama. Karanlıkta ölecek değilim. Bu mezarlıkta da yaşamaya devam edecek değilim. Şeklinde son bir repliği var. Onun sonrasında ben ne düşündüm biliyor musun? Etrafı ateş ediyor önce. Bence bu da çok güçlü gösteren bir şey. Bihter böyle seni beni Bihter'ini diyerek dizide kendini öldürmüştü biliyorsunuz. Bu Bihter sağa sola ateş ediyor. Aynaları falan kırıyor. İşte Adnan Bey'in önünde ateş ediyor böyle falan. Aşırı güçlü. Ve ben şöyle zannettim. Gidecek düğün şeyin arasına dalacak. Öyle bir öldürecek ki kendini, ikonik bir öldürme olacak yani. Aşırı güçlü bir şekilde veda edecek, intikamını alacak. Gidecek Nihal'in düğününün ortasına sıçacak yani. O misafirlerin, düğüne davetli olan kişilerin arasında önce sağa sola ateş edip sonra kendini vuracak ve sonsuza kadar imzasını atmış olacak, mahvetmiş olacak ve inanılmaz güçlü bir şekilde gitmiş olacak. Ama böyle çok şey bekliyorsun, böyle aşırı yüksek, büyük bir climax bekliyorsun. Aman Allah'ım, nerede öldürecek, kendini nerede öldürecek falan diye. Ama o an asla gelmiyor arkadaşlar, çünkü o son repliği söylüyor. Ve o silahı alıyor, davetlilerin arasından geçiyor ve gidiyor. Ve bitiyor. O kadar hayal kırıklığına uğradım ki size anlatamam. Sonra dedim ki, evet kendini öldürmemesi de bir seçim. Tamam mı? Bu şekilde bitirmek de bir seçenek. Seyircinin çok hoşuna gitmese veya seyirci ne oldu şimdi şeklinde ağzında bir hani bir şeyler olmamış bitmemiş gibi bir tat bıraksa da bu da bir seçim. Yani daha güçlü bir Bihter seçimi. Dedim ama bence davetlilerin ortasında küt diye gitse daha, ya tabii şimdi ben niye kadını öldürüyorum değil mi boş yere, ama kitaba daha uygun ya, o yüzden diyorum. Bence öyle bir gidiş daha Bihter bir gidiş olurdu. Öyle bir laflar söyleyip konuklara silah gösterip falan onların arasından kırmızı uzun elbiseyle geçip gitmek tatmin verici bir son olmadı benim için. Bunu söylemek istedim sadece yani. Ama neyse, acayip konuştum, aşırı konuştum. Umarım beğenmişsinizdir ya Bihter incelememi. Bol bol güzel şeyler katmaya çalıştım. Bir de ben bu kıyafet kostüm incelemelerini yaparken bir tane Pinterest hesabına rast geldim. Bir kadın, sanırım bence bu konular üzerine araştırması kesin olan birisidir. Nuray Bilgili diye bir kadın. Türk mitolojisi üzerine bence araştırmalar yapan birisi. O kadar çok panosu var ki 1920'de Türkler, 1930'da Türkler, Türk izciliği, Cumhuriyet dönemi Türk kadınları, Türkler, Türk kadınların gelinlikleri, yaşmaklı Türk kadını, Türk prensesleri. O kadar çok bordo var ve o kadar çok modaya, yani Türk modasına, Osmanlı modasına ışık tutan, kadınların nasıl giyindiğine, nasıl yaşadığına ışık tutan panolar yapmış ki. Nereden bulmuş fotoğrafları bilmiyorum. Hepsinin de kaynağı, dur bakayım. Hepsinin de kaynağı yazmıyor. Ama muhteşem bence. Onu da aşağı bırakacağım link olarak. Meraklıları bakar. Evet, çok teşekkür ediyorum izleyip dinlediğiniz için. Biraz böyle Art Critic bir bölüm oldu ama kızlar sadece podcast yapmaz. Kızlar sadece podcast yapmıyor. Kızlar Art Critic de yapıyor. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın.